Evet, herkese günaydın. İyi günler diliyoruz. Bugün 7 Temmuz 2022 ve yeni bir sokak
arasında.
Bir oğlu şu merdiveni göster. Geldim. Evet, 7 Temmuz 2022 sabahından hepinize iyi günler diliyorum. Yeni bir sokakta sabahla sizlerle beraberiz. Dün yoktum. Bazı bankadaki kılıcılıkla ilgili işlerim vardı. Ama bugün sizlerle beraberim. Ve tekrar aslında bu kadar çok kayıt yapmak istemiyorum ama sizlerden bu aralar sağ olun. Çok güzel geri bildirimler geliyor. Çok hoşuma giden geri bildirimler geliyor. Bir de kayıtlar geliyor. Bağımsız hareket kayıtları geliyor. Bu kayıtlar geldiği için de ben programı yapmaya devam ediyorum. Bu arada her gün olduğu gibi yine turnikelerden çıktım. Şimdi bastım. Şöyle sola vuralım. Buradan yürüyelim. Evet, bugün yürüyen merdiven boş ilginç bir şekilde. Normalde yürüyen merdiven çok daha dolu olur. Baya boş ve şimdi havaya bakıyoruz. Yine oldukça güneşli. Olası olarak sıcak olacağını verdi. Hava var. Evet, yine bir çekçekli arkadaşlar da yolda geliyorlar. Devam ediyorlar arkadaşlar. Evet, her zamanki gibi Üsküdar sabahındayız. Bu aralar farklı değil sabahlarımız. Ama size çok güzel bir haberim var. Bayramdan sonraki programlarımızda Elif Aybaş, Elif sağ olsun, Bologna'ya gitmiş. Bologna'da da bize 4 bölümlük bir kayıt göndermiş. Bologna'da özellikle bir yere hazırlanışı, bir yere yemeğe gidiyor. O gittiği yerdeki izlenimlerini falan. Yurt dışı kaydını size dinleteceğim. 4 bölümlük bir kayıt. 4 programa yayacağız bunu. Elif'e de şimdiden bu gönderdiği kayıtları için çok çok teşekkür ediyorum. Bayramdan sonraki programlarımızı kaçırmayın derim. Çünkü Elif'in bu kayıtlarıyla sizlerle birlikte olacağız arkadaşlar. Onun dışında bugün Süleyman Bey'in kaydına yer vereceğiz. Süleyman Bey Konya'dan sağ olsun programımızı baştan beri dinleyenlerden bir tanesi. Onun bağımsız hareket deneyim kayıtlarını da yine programımız içinde sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Şu an her zaman olduğu gibi ben yürümeye devam ediyorum. Şu an rampadan aşağı doğru iniyorum. Bugün iyot kokusu daha bir yoğun. Böyle bir içimi çekiyorum arkadaşlar. O iyot kokusunu kendi şeyimde alıyorum arkadaşlar. Evet, şimdi yavaş yoluna devam ediyorum. Bugün vapurda bir çekim yapalım ve vapurdaki çekimi Instagram için fotoğraflarda kullanalım. Dilerseniz. Evet, yolumuza az fazla ilerliyoruz. Bugün daha bir kaldı, ikinci bir var. Bir çekçekli daha kişiye görüyorum. Yolda yürümek için. İşte o yüzden aslında rampaların olması, asansörlerin olması bir tek engelleri şimdi bu. Çekçek kullanan, bebek arabası kullanan insanlar için de oldukça gerekli. Önümde yine kocaman bir geçen de olduğu gibi otobüs var arkadaşlar solunda. Otobüs olduğu için sağa yürümeye devam ediyorum. Otobüs bittikten sonra karşıya geçiyorum. Hala solumda yolu, hala yolu. Dün geçen geldiğimde de park etmiştim. Evet, şimdi...
Dur.
Bakar mısın? Karşıya geçeceğim, karşıya.
Dur kardeşim. Dur. Dur kardeşim, dur.
Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Hoşça kalın.
Sağ olun.
Tamam. Biraz gideyim de hocam. Evet. Sol tarafı kapandı. Çok ileriden karşıya geçtim arkadaşlar. Belli bir miktar yolun ilerisinden karşıya geçtiğim için dimdiri gidemedim. Çünkü önümde otobüs vardı. O yüzden normalde bakalım da sol demek ki kapalıymış. Şu an tam yol kenarından yürüyorum. Şimdi o solundaki şey gitti. O solundaki bank gibi, yani duvar gibi bir şey vardı orada. O gitti. O yüzden biraz daha geriye, biraz daha vapurlara yakın yol o kadar olmama gerek yok. Bu yeterli kadar. Şöyle uzun aslan diyorum arkadaşlar. Şöyle yürüdüm. Biraz rampa gibi çok azıcık. Biraz yol azıcık düzleşti. Yani çok ama bundan minicik şeylerden bahsediyor. Oradan sağa döndüm. Bakın burada da banklar var sağ tarafımda artık. İsteyenler buralarda oturuyorlar arkadaşlar. Bu bölge böyle sadece şey değil. Ve o yüzden bu meydan gibi yerlerde giderken yine de şey yapmayın, kaptırıp gitmeyin. Çünkü banklar ciddi diz kıranlar olarak karşımıza çıkabiliyor. Kim diyordu bizim mantarları da? Biri diz kıran diyordu. Levent'ti galiba. Levent diz kıranlar diyordu. O mantarlar üzerinde böyle diz kıranlık yapabiliyor. Evet, şu an yine bir alan var. Çarp banklardan oluşan. O yüzden şu an önüme çıkıyor. Yani bazen de hiç çıkmıyor mesela. Yürüdüğüm yola göre değişiyor işte. Tam neresinden yürümeliyim ama bilmiyorum. Bazen hiç önüme bank çıkmıyor. Bugün tesadüfen ikinci, üçüncü banklar çıktı. Devam ediyorum yürümeye arkadaşlar. Yol sağ tarafımda, vapur iskelesi sol tarafımda. Ben ortada ve şu an önce çorbacıların oraya geleceğim. Çorbacıları geçtikten sonra iskelelere yavaş yavaş yanaşarak yoluma devam edeceğim. Yani solda birilerinin sesini duyuyorum şu an. Solda sesler geliyor. Muhtemelen o çorba kuyruğunun sesleri olsa gerek. Oldukça güneşli bir gün var bugün. Belli ki çok sıcak olacak yani. Bu saat böyleyse, saat şu an 7'yi çeyrek geçiyor vesaire civarlarında olmalı. Bu saat böyleyse ileriki zamanlar ne olur? Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Evet, yavaş yavaş yoluma barda yürümeye devam ediyorum. Arkadaşlar, görüşmeyeli dün Ümraniye civarlarında yine giderken o bayağı oldukça bozuk kaldırımlarını görme şansım oldu sevgili arkadaşlar. Genelde şimdi bu tür şehirlerde yaşarken kişiler yine de kaldırım var. Ama çoğu zaman sizde de oluyor mu bilmiyorum. Ben de bozuk kaldırımlarda yoldan yürüme eğilimi çok olur. Çünkü yol arabalar için yapılmış, bizim için değil ama çok daha düzgün arkadaşlar. Şey olarak baktığımızda çok daha düzgün bir şey var yolun. Yoldan yürüdüğünüzde bir engel olmuyor size. Ama onun dezavantajını kenarından yürümeniz gerekiyor yolun. Yani yol ve o zaman yoldan yürüyorsam kaldırımı takip ederek, sağda kaldırım kenarına vurarak yürümeyi tercih ederim. Yolda yürüdüğüm zaman. Ama onun da dezavantajı şu. Arkadaşlar tam yol kenarlarına da araba park edebiliyorlar, işte o zaman işler karışıyor. Yine de siz çok yoldan yürümeyin ama bence başka köylerde de vardır bir yoldan yürüme takibi olabiliyor. Bazı durumlarda bunu biz tabii kaldırımlar bozuk olduğu için yapıyoruz. Kaldırımlar düzeldikçe bundan vazgeçiyorum. Örneğin bizim Hisarüstü'nde Boğaziçi Üniversitesi'nde B kapı dediğim, yani üniversiteme girdiğim kapının oradaki kaldırım ilk başlarda yıllarca çok kötüydü. Çok kötü olduğu için de kaldırımlar. Orada zaten oradan gitmiyordum kampüs için. Oradan da gidiyorsam yoldan gitmeyi tercih ediyordum arkadaşlar. Burada bakın şu an Üsküdar'ın bu tarafında şey olmasa bile bir minik bir tırtık buldum. Ama kılavuz değil yani, daha oraya gelmedim. Orayı tercih edersem daha fazla düz yürüdüğümü fark ettim. Evet, bu arada çorba kokusu ve kazan seslerini başladım arkadaşlar. İnsanlar burada oturuyor muhtemelen. Çorbalarını almış içen insanlar var. Şu an yolun daraldı. Gördüğünüz gibi bir önce sağ, sonra sol. Hani yol sürekli değişiyor. Şu an artık sağ tarafında kapandı. Otobüs durakları ve ışıklara doğru geldiğimi varsayıyorum.
Selamünaleyküm.
Aleyküm selam.
Abi hangi iskele gideyim? Beraber gidelim.
Ben giderim abi. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Işıkların sesini duyuyorum. Evet. Ama bazı yerlerde, özellikle küçük şehirlerde arkadaşlar yol takibi yapmanız da gerekiyor. Şu an burada bir kılavuzu buldum. Işıkların kılavuzu. Bakalım bu bizi takip ederken bu beni nereye kadar götürecek? Şöyle bir ilerleyelim. Arkadaşlar şurada, evet, izin diğer kısmını buldum. Biraz daha gidiyorum. bakalım bu gece nereye kadar gidiyor bakalım. Evet. Evet, evet. Şöyle bir yol buldum arkadaşlar burada. Işıkların tam oradan bir kılavuz iz kesiyor. Onun da sağ tarafını takip ederek onu kesen izi buldum ve artık bu izlerinden devam edeceğim. Yani aslında tam ışıklar kaldırımdan gelirseniz de ışık sesinden sonra ki kılavuz izi bulup oradan sola dönüp ilk sağa döndüğünüzde iskelelerin olduğu bölüme ulaşabilirsiniz Üsküdar'da arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi bu arada simitçilerin üzerlerinde bir şemsiye var. Hep kafam o şemsiyelere değiyor arkadaşlar. O şemsiyelere değiyor ve o şemsiyelerden de işte ilk simitçiyi geçtim. Şimdi sağımda başka bir büfe var. Başka bir büfe var. Çay var o büfede de. İkinci şey, şimdi başka ne var bakalım, şöyle devam edelim. İkinci büfeyi geçtim. Evet, üçüncü bir büfenin sesini duyuyorum sağ tarafında. Sağımda yine. Evet, tam üçüncü büfenin önünden geçiyorum arkadaşlar. Bunların önlerin şeyleri önde muhtemelen. Ama ben buradan görebiliyorum. Bu arada ilk şeyde ulaşmış oldum. İlk turnikeye ulaşmış oldum arkadaşlar. Şimdi Beşiktaş şeyini artık anladım. Dentur'un tam önünde bu kılavuz iz bitiyor ve orada bir tane büfeye geliyorum. Oradaki adam göç göç sola diye yönlendirecek beni. Ama oraya gidene kadar rahat artık. Sürekli bakmayacağım sola. Çünkü o en sondaki Beşiktaş Dentur'un şeyi ve devam ediyorum yoluma arkadaşlar. Evet, bu arada ne diyordum? Küçük şehirlerde ya da sayfiye yer diyelim. Sayfiye yerlerde. Öyle geçiyorum onları. Sayfiye yerlerde. Kaldırımlar pek olmuyor. O zaman yoldan giderken toprakla yol arasında takip yapabilirsiniz. Bizim Bebek'te olduğu gibi toprakla yolu birleştirip oralarda geçebilirsiniz arkadaşlar. Sanırım şu duyduğum sondaki turnike sesi benim Beşiktaş iskelesi. Ama oraya dönmeyeceğim. Henüz dönmeyeceğim. Biraz daha yürüyeceğim. Tam kolay gelsin. Evet. Şimdi telefonu yaka cebime koyayım ki burada arkadaşlar. Ve tam turnikeye geliyorum. Kartımı çıkarıyorum.
Gel kardeşim, gel.
Tamam,
gel,
geçiyorum.
Geç oradan. Orada. Orada. Yana.
Ha. Nereye gideceksin? Üsküdar mı?
Şey, Beşiktaş. Beşiktaş.
Beşiktaş.
Tamam, harika, yeni gemi, teşekkürler, sağ ol. Kayıyor. Bayağı sallanıyor bu sefer gemimiz. Sol tarafı takip ediyorum, bakın direkt merdiveni bulabileceğim mi? Evet, buldum, doğrudan merdiveni buldum bu sefer arkadaşlar. Hemen soldan tutunalım, bir kimi diye çıkalım. Şimdi merdiven bitti, hafif sağ. Hemen önünde bir bakmak var. Biraz daha sağ. Evet. Düz yolu buldum. Şimdi
kapı var.
Evet. Kapı var ve içeriye girelim. İçeri bugün çok güzel, serin, klimalı. İçeride oturulabilir. Gayet güzel bir klima yapmışlar. Dümdüz ilerlemeye devam. Ve bir sonraki çıkışa.
Değerli yolcularımız, yasa gereği iskelede gemilerimizin açık ve kapalı alanlarından sigara içirmesi yasaktır. Sigara içmediğiniz için teşekkür eder, iyi yolculuklar dileriz.
Çıktım ama tam deniz kenarında değilim. Arkamda bir bank daha var. Ama tam deniz kenarına geçmem de çok doğru da değil. Zaten çok güneş olabilir. Burası gölge. Hatta bugün içeride bile oturulabilirdi. O kadar sıcak yani. Programı dinleyen var mı şu an? Şöyle bir kontrol edelim. Şu an kontrol eden dinleyen klasik. Şuna vazgeç. Vazgeç. Arkadaşlar bu arada bazen İstanbul Wi-Fi ağa gelebiliyor karşıma. Vazgeç. Hala çıkmadı. Vazgeç. İnternet. Vazgeç diyorum ama çıkmıyor bir türlü. Evet, şuradan çıkayım. Yani hem şey olmuyor hem de şey yapıyor arkadaşlar. Bakın neyse çıktı. Bakalım WhatsApp mesajlarına bakıyorum, herhangi bir yazan var mı? Şöyle biraz ilerle. Evet, Hakan Bey bugün dinliyor bizi. Teşekkür ederiz. Hakan Bey ile denk gelemiyorduk bir türlü programımıza ve evet, Serdar Bey de bizimle birlikte arkadaşlar. Hem Serdar Bey hem de Hakan Bey şu an bizi dinliyor. Başka dinleyenler varsa da yazabilirler WhatsApp'tan. Ve onları ben sevgiyle takip ederim arkadaşlar. Şimdi isterseniz hazır vapura gelmişken, vapurda yeni bir kaydımız var. Süleyman Bey'in kaydı var. Bana gönderdiği bağımsız hareket kaydı. Ve o arada yine konuşmaya devam edelim. Evet, bakalım. Evet. Evet, şu an hazırız. Şimdi önce Süleyman Bey'in bağımsız hareket kayıtlarıyla beraber kontrol edelim. Ondan sonra konuşmaya devam edelim.
Değerli hocam, merhabalar. Ben Süleyman. Konya'da yaşıyorum. Sokakta Sabah isimli programınızı ciddiyetle, sevgiyle takip etmeye özen gösteriyorum. Bu program içerisinde zaman zaman başkalarının bağımsız harekete yönelik deneyimlerini, tecrübelerini paylaşmak istemişsiniz. İstediğiniz daha doğrusu. Ben de bu noktada sizlere bir katkıda bulunmak için bu ses kaydını gönderme gereği duydum. Aslında ben fazla uzatmadan konuya gireyim. Ben sürekli olarak benden büyük ya da benimle yaşıt görme engellerin bağımsız hareketine sürekli olarak hayran kaldım. Yani sürekli olarak bir imrenme eğilimine gidiyordum. İşte sosyal medyada bununla ilgili paylaşımlar görünce, işte ya da işte ne bileyim, kendi şehrimizde tek başına gelen giden görme engelli büyüklerimizi görünce sürekli olarak bir psikolojik baskı haline dönüştü bu. Ben dünkü arkadaşın ses kaydını da dinledim. O arkadaşın dediği gibi, hani işte bazı görme engelli büyüklerin ya da işte ne bileyim bazı görme engelli arkadaşların işte bir şekilde çıkacaksın, bu işi bir şekilde halledeceksin demesini eleştirenlerden biriyim. Yani birisi bu şekilde dediği zaman karşıdaki kişinin kafasında onlarca, yüzlerce, hatta binlerce soru işareti olabiliyor. Bu soru işaretlerini bu şekilde söyleyerek ya da bu şekilde geçiştirerek maalesef gidermiş olmuyor hiç kimse. Bu noktada da gerçekten sizi tabii tenzih ediyorum. Çünkü siz bildiklerinizi, hatta bilemeyip de yeni öğrendiklerinizi paylaşanlardan birisiniz. Özellikle de bu program ile. Benim ilk bağımsız hareketim, yani ilk deneyimim bir arkadaşım sayesinde oldu. Lise eğitimini tamamlamış. Bir arkadaşımla buluşmak için çıktım. Arkadaşım lise eğitimini bizden önce tamamlamadı aslında ama okulunu değiştirmişti. Beni de seviyordu. Bana karşı da bir ilgisi, sevgisi, hürmeti vardı. O okulunu değiştirdiği için uzun zamandır görüşemiyorduk. Lise eğitimini tamamladım. Bir gün işte tarih de verebilirim hatta. 2019 yılıydı. 2019 yılında işte bayram günüydü. O beni aradı işte nasılsın, iyi misin diye. Bu işte hal hatır sorma faslını tamamladıktan sonra işte bir buluşalım dedi. Ben de tamam dedim, elbette olur dedim. Sonra aradan belli bir zaman geçti. Biz buluşmak için yine görüştük. Yani ya ben aradım ya da o aradı, tam olarak hatırlamıyorum onu ama belli bir tarihe bağlamıştık yani bu buluşma işini. Karar alındıktan sonra aslında ben o anda bir pişman olmuştum. Ya ben böyle böyle dedim ama o gün ben kime ayarlayacağım işte? Kiminle gidip geleceğiz? Ya da kim götürebilir falan derken. O an bir cesaret geldi bana. Dedim ben bineceğim. İşte annem vardı o anda. Anneme rica ettim. İşte otobüs durağına kadar gittik onunla. Çünkü benim evimde bir trafik lambalarının olduğu bir güzergahta. Yani T şeklinde düşünebilirsiniz. Karşıdan karşıya geçmeniz gerekiyor. Bir hayli zor bir görme engellinin tek başına geçmesi. O otobüse ilk bindiğim günü hiç unutmuyorum. O gün resmen şoförün vicdanına, insafına bırakılmıştım. Hatta ineceğim durağa geçmiştim. Yani adama söylemiştim, beni şurada şurada indir. Bizim burada Kayalıpark Meydanı dediğimiz, yani diğer bir anlamıyla Hükümet Meydanı dediğimiz bir meydan var. Ben orada inecektim. Arkadaşı orada bekleyecektim. Beni bir durak ileride Mevlana otobüs duraklarında indirdi. Tabii hiçbir şekilde hareket etmemişim hayatımda tek başıma. Orada bayağı bir beklemiştim Hasan'ı. Nihayetinde buluşmuştuk. Benim ilk deneyimim bu şekilde oldu. Nasıl devamını getirdim? Yani nasıl pekiştirdim? Yani pekiştirdim derken kendi şehrimde ana hatları bilebilecek dereceye geldim. Bundan da biraz bahsedeyim. Bu şu şekilde oldu. Benim üyesi olduğum derneğin halk eğitim aracılığıyla beraber bir bağlama kursu açmıştı. Benim de bağlamaya karşı bir merakım vardı zaten yaklaşık bir 7-8 senedir. Ben az da olsa bağlama çalıyorum kendimce. Kurs açıldı. Kursa gitmem gerekiyordu. İşte kursta akşamları oluyordu. Kursa gide gele. Tabii bir çoğunlukla yardım alıyordum yani giden gelen arkadaşlardan ama hani önemli olan bir şekilde kendimizin çıkabilmesi, bir şekilde bu işe bir merak duygusunun gelişebilmesi diye düşünüyorum ben. Allah izin verirse, nasip kısmet olursa ben Eylül'de İstanbul'a temel eğitim için gelmeyi düşünüyorum. Daha doğrusu başvuru yaptım. İnşallah sonuçlanır. Sonuçlanınca da beni arayacaklarını umuyorum. Onu bekliyorum dört gözle. İstanbul'a gelirsem sizinle görüşmek, sizinle bu konuları daha detaylı, biraz da bu işin manevi boyutunu da konuşmak isterim. Tekrar programınızda başarılar diliyorum. Hoşça kalın.
Teşekkür ederim.
Süleyman Bey. Siz bir süre deniz sesiyle baş başa bırakmak istiyorum. Ne kadar güzel. Gerçekten bir sis kaydı dinlerken vapur hareket etti ve çok güzel bir deniz sesi. Tam teknenin evden vapurla gitmeyi ve güvertede gitmeyi çok seviyorum. Ne kadar sıcak olursa olsun özellikle giderken şu an aldığınız keyif, işte haz konuştuk ya geçen hafta, bu bambaşka bir şey. Denizin sesi, hafif yüzüme vuran rüzgar, o sıcağın gitmesi falan, hakikaten müthiş bir duygu. Niye insanlar çok tercih etmez vapur yolculuklarını bilmiyorum ama ben hakikaten çok seviyorum. İstanbul'da yaşadığımı bu vapurla hissediyorum arkadaşlar. Çok da kısa sürecek, 5 dakika muhtemelen. Biraz sonra bitecek bu. Biraz sonra yanaşmak üzere, hatta sesi değişmeye başladı. Biraz sonra durabilir, hatta insana ayağa kalkıyor. Evet, yavaş yavaş. Bakın bir anda vapurun o şey sesi gitti ve yanaştı şu an arkadaşlar. İnsanlar ayağa kalkmadı ya, başlatmadı. Bu yeni vapurların en temel noktası şu. Daha önce de bahsettiğim gibi iki tarafında da iskele olduğu için dönmeye ihtiyacı yok. Hızlı hareket ediyor. Şimdi yavaş yavaş son manevralarını yapıyor. Biraz sonra camilerde görürüm, yani o cuma hutbeleri ya da bayram namazında insanlar öyle bir hızlıca hücum dışarı çıkar ki sonra kapıda bekler herkes birbirini. Mesela benim babamın taktiği şudur, otur yerlerde veya de otur bekleder, biraz otururuz bir 2-3 dakika, bir insanlar boşalsın, aceleniz ne yani, çok acil koşturuyoruz ama sonrasında dışarıda bir şey yapmıyorsun falan, öyle bir duygu var yani. Ne kadar hızlı çıkarsam o kadar iyi gibi. Değişik bir eğilimdir vadet olarak böyle. Çok hızlı, hurra, hurra diyor. Şu an herkes ayağa kalktı mesela, bekliyor. Hadi bir daha bakın, daha yeni, yeni ekleyi yapıyor. Bak, şimdi koyuyor. Evet. Daha yeni, yeni daha da tam hala bir hareket ediyor. Şimdi yavaştan kalkabilirim artık. Karşısına geçirirseniz şuradan. Evet, yol karşıya.
Şu an yoldayız. Gel abi.
Ha, tamam. Çok teşekkürler. Tamam. Sağ olun.
Ha,
çıkıp gidiyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Evet arkadaşlar, bu sefer çok güzel bir rampa gibi bir yerden çıktım. Bence çok doğru yerden çıktım. Eğer düz gitmeyi başarabilirsem doğrudan otobüs duraklarının oraya.
Ne tarafa?
Ben hallederim. Çok tamam. Teşekkürler. Sağ olun. Otobüs duraklarının oraya gideceğim. Mesela bazen bu yardımları reddetmiyorum. Tek başıma gitmem gerekiyor. Ama sağımda bu arada şeyler var. Araba sesleri var. Muhtemelen yolun sağındayım bu sefer. Epey sağındayım. Bu yüzden...
Sola doğru dön. Sola doğru. Sola.
Orası havuz mu şurada?
Ha, havuz mu var burada? He. Bitti mi? Döneyim mi sağ?
Ne tarafa gideceksin?
Yukarı duraklara doğru gidiyor.
Duraklar tamam. Düz devam edin. Tamam. Ben sizi götüreyim mi?
Ben hallederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet arkadaşlar, burada bir havuz varmış. Bunu da öğrenmiş olduk. Tam herhalde süs havuzu var bir tane. Götürmesini şundan istemedim. Tam bu yolu öğrenmek istiyorum. Çünkü her biri götürdüğü zaman bu yolu bir daha öğrenemiyorum arkadaşlar. Yani yoksa normalde acelem olsa koluna girip giderim. Ama şu an bir acelemiz yok. Sakin sakin yürüyoruz. Zaten ne kadar her biri öğrettikçe, her biri götürdükçe en azından benim için bilişsel olarak o haritayı kuramayanlardan arkadaşlar. Bu kaybolmanın da nedeni olabiliyor. Mesela şu an yolun burada duvar geldi önüme. Duvarın sağına doğru geçelim. Geçende de duvar çıkmıştı. Bu duvar bitti. Duvarın solundan devam ediyorum. Arkadaşlar hiç bir rampa çıkıyor. Bu sefer dediğim gibi muhtemelen merdivenlerden değil doğrudan yola çıkacağımı varsayıyorum. Çünkü bazen o merdivenlerden din olduğu yere bir aha yok. İlk merdiven karşıma geldi. Birinci merdiven. Şimdi sakince devam. Yavaş yavaş. Evet, arkamda yine Sinan sesinin iskele şeyini duymaya devam ediyorum arkadaşlar. Evet. Yavaş yavaş caddeye yaklaşıyorum. Sanırım evet, yolun ikinci rampadan çıktım. Benim tahmin ettiğim gibi yolun sağ tarafından gelmişim. O yüzden ben çıkmadım. Bu ne demek? Şimdi sola döndüm arkadaşlar. Otobüs raklarına doğru gidiyorum. Şimdi bakalım. Burada biraz kayıyor, ıslatılmış buralar arkadaşlar. Şimdi durağı bulmaya çalışıyorum. Hafif hafif yürüyerek otobüs durağına yaklaşıyorum. Bakın burada bastığını duyuyorum ki durağın kapalılık sesini duyuyorum arkadaşlar. Durağına da bastım. İnsanlar bir karada bulacaklar. Tam durağının kapalı alanına girmek istiyorum. Evet. Durak burası mı?
Evet.
Sahilden geçen bir otobüs gelince haber verir misiniz?
Evet.
Bebek.
Şimdi geldi.
Bu ne? Neresi bu?
Bebek. 22 bebek.
Ha, nerede? Bir gösterir misiniz girişini? Böyle mi? Önümüzde mi?
Tamam.
Teşekkürler, sağ olun. Onu soracaktım ben de. Nerede? Daha gideyim mi?
Yok, gel.
Ah, en arka. Teşekkür sağ ol. Arkasındayım. da bizimle birlikte. Teşekkür ediyorum. Evet, Ramazan da bizimle birlikte. Teşekkür ediyoruz Ramazan'a. Teşekkürler arkadaşlar bugünkü yayınımız. Ramazan da bizimle bize katılmış. Evet, Serdar Bey bizimle. Ve yine Hakan Bey bizimle. Şu an 22 arabasına bindim. Ama çok da rahat olmayan bir koltuklardayım arkadaşlar. Çünkü yani şöyle çok sıcak. Arabanın içi aşırı derecede sıcak. Umarım biraz eser. Hafif bir rüzgar geliyor. O rüzgar bizi şey yapacaktır diye düşünüyorum. Ha, bu tür durumlarda ben de soracaktım arkadaşlar. Bir otobüste boş yer olup olmadığını nasıl anlarsınız? Benim yolum şu. Bindiğimde otobüs sağ taraftaki koltuklara birazcık böyle hafifçe dokunuyorum. Ama eğer onu yapma şansın yoksa biraz yürüyorum. Orta kapının karşısındaki boş alana hemen ilerlerim. O boş alanda ayakta duran kimse yoksa eğer, ki bugün yoktu, o yüzden dedim, muhtemelen otobüsün içinde halen boş yer var demektir. Bu durumda boş yer var mı diye soruyorum. Ama orada ayakta duran birileri varsa demek ki ben de ayaktayım deyip o zaman sormuyorum. Çünkü o zaman boş yer var mı diye sorduğum zaman ne oluyor? Bir şekilde olmasa da yer veriyorlar. Ama bu durumda da olabilir ama ihtimaliniz artıyor arkadaşlar. Bu nedenle ben hep orta kapının karşısındaki alana bir gidip oraya bakıyorum. Orada kaç kişi ayakta duruyor ya da durmuyor, buna göre orada boş yer olup olmadığını algılayabiliyorum. Bu arada bu otobüsümüzde anons olmayabilir. Şimdi test edeceğiz. Yahya Efendi durağı aslında. Ama anons yok.
Pardon, bakar mısınız? Şu kapının üstünde bir kapı numarası yazar. A ile falan başlıyor ya da C00 gibi. Evet,
A-008 yazıyor, onu diyorsun.
Evet, evet. A-008 mi yazıyor?
Evet. Çift-08, evet.
Teşekkür ettim, sağ ol.
İsrail'e atmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bu ya bu arada tweetimi yemin yollanmamış, tekrar geldi yollamış ama. Evet, tekrar hesap menüsüne giriyorum. Engin Yılmaz'ı buluyorum.
anons olmayan otobüsle karşı karşıyaydık. Bunu bildirdim. Hemen anons olmadığında hep yaptığım gibi Movit'i açalım. Movit uygulamasını açalım. Movit uygulaması açılıyor. Hatla sekmesi. Hatara sekmesi. Süleyman Bey'in şeyinden konuşalım isterseniz arkadaşlar. Süleyman Bey'in kaydında vurguladığı birkaç şey varmış. Öncelikle Eylül ayında rehabilitasyon merkezine geleceğini söyledi İstanbul'a. Kendisine tebrik ediyoruz. Bence rehabilitasyon merkezi eğer boştaysanız eğitim alabilmeniz açısından çok güzel. Şöyle güzel. Orada hem baston kullanımı gibi bilgileri öğreniyorsunuz, masaj öğreniyorsunuz ama her şeyden önemlisi ilk kez evinizin dışında bir yerde başkalarıyla kalıyorsunuz ve bazı şeyleri tek başınıza yapabilmeyi görüyorsunuz. O yüzden rehabilitasyon merkezine gelen kişiler bir başlangıç için çok faydalanabiliyorlar. Ha, şart mı? Değil ama alabiliyorsanız eğer daha önce böyle bir el beceriniz olmamışsa, çünkü evde yemek yapmaktan tutun da başka şeylere kadar epey bir faydası olan bir yapı arkadaşlar. O yüzden Süleyman Bey'e tebrik ederim. Başkalarının da benzer şekillerde oralara gidebiliyorsa faydalı olacağını düşünüyorum. Bence oradaki en önemli kazanım rehabilitasyon merkezinde alınan eğitimler tabii ki çok değerli ama orada tek başınıza bir yerlere gidebileceğinizi, bazı şeyleri yapabileceğinizi bizzat deneyimliyorsunuz. Yani oradaki dersler dışındaki deneyimler de size oldukça faydalı oluyor arkadaşlar. Maalesef Türkiye'de sayıları çok az. Bir Ankara'da, bir de İstanbul'da var bu rehabilitasyon merkezleri. En azından benim bildiğim başka yok. Daha fazla olmasını dilerdim. Bir de Süleyman Bey yine bağımsız hareket deneyimlerini anlatırken önemli bir konudan bahsetmiş. Dernekte gittiği bağlama kursunu söylüyor. Biz de, ben 2002 yılında 6 nokta İstanbul Şubesi'ndeydim. 2000 ile 2000 yıl arasında. Biz o sırada 6 nokta İstanbul Şubesi'ndeyken 2000'li yılların başında, daha yani belki buradaki insan, birçok bir kurs açmıştık. İngilizce kursu, bilgisayar kursu, sonra çok sesli koro vardı Kerim ve Selim abilerin. Ve bir sürü insan oralara gerek de bağımsız hareketlerini kazandılar arkadaşlar. Bu yüzden ben yerel derneklerin çeşitli kurslar açmasını çok değerli buluyorum. Çünkü bu kurslara sayesinde insanlara o derneklere gelmek için bir sebep veriyorsunuz. Ve oraya gelmek zorunda kalınca da kişiler bağımsız hareketlerini kazanıyor. Bu nedenle derneklerin benzer kursları zaman zaman yapmalarının o derneklerin yapısı açısından oldukça faydalı olacağını düşünüyorum. Her şeyden önemlisi, hem o kursa bir şeyler öğreniyor kişiler, hem de bağımsız hareket deneyimlerini kazanıyorlar. Bu anlamda faydalı olabiliyor. Nitekim Süleyman Bey'de de etkisi olmuş arkadaşlar. Çünkü oraya bir her kurs dediğin şey her zaman düzenli yapıldığı için, işte her hafta ya da bazen her gün yapıldığı için oraya gidip gelmen gerekiyor. Bir iş bu da. O da neye neden oluyor? Bir şekilde orada her gün düzenli olarak sizi oraya biri götürüp getiremeyeceği için bir süre sonra daha önce de paylaşmıştım ya arkadaşlar. Mecbur kalmak da gerekiyor bağımsız hareketler için. Mecbur kalmak zorunda da hissetmeniz gerekiyor. İşte o mecbur kalmayı aslında bu da bir nebze de sağlıyor. Yani bir şey yapmanız, düzenli bir şeyiniz, bir meşgaleniz olması, bir yere sürekli gitmeniz, onu ben kendim de anlatmıştım belki daha önce. Lisede dershane yılımda her gün dershaneye gidiyorduk ve artık servis saatleri yoktu. Dershanenin saatleri farklıydı. Dershanenin yönleri farklı olduğu için de bir sürü arkadaşımla gitmeye gidip geldim. Sonra kendi kendime gitmeye başlamıştım o dershaneme. Çünkü düzenliydi. Yani her gün gidiyordum neredeyse. O her gün gittiğim için de şey oluyordu. Bu arada bebek durağına da yaklaştım arkadaşlar. Artık 3 durağım kaldı. Biraz sonra bebek durağı, sonra küçük bebek ve sonra Boğaziçi Üniversitesi durağına geleceğim. Hemen arka kapı yanımda olduğu için ayağa kalkmam gerekmeyecek arkadaşlar. Arkadaşlar, Classic Movit biraz sonra hazırlanın bildirimi karşıma çıkacak. İnmene az kaldı, bildirimi ortaya çıkacak. Küçük bebek durağına geldiğimde hazırlanın diyecek, sonra da inin diyecek. 3 bildirim veriyor Movit. Şimdi her an gelebilir hazırlanın bildirimi. Evet. Hazırlanın uyarısını aldığım anda gerçekten hazırlanacağım. Evet. İki dakikalık mesafe. Thank you. kapılarını kapattı ve ben düğmeye basıyorum. Hazırlanın desin. Evet, düğmeye bastım. Kapı açıldı. Aşağı indim. Bir miktar yaklaşık 2 metre 3 adım kadar yürüdüm ve daha birazcık burada çok güzel arkadaşlar. Bugün bu bebekten de yürüyeceğim. Size buraları da göstermek istiyorum. Gerçekten bugün baktığımızda Beşiktaş'tan belki biraz geriden yürüyüp orta köyden yürüme yapabilirim. Şu an tam otobüs durağının içindeyim. Varış Üniversitesi durağında. Ve şimdi şu bir gürültü var ama umarım bir ışık sesini duyabilirim.
Evet
abi.
Buyurun gel, ben belediyede çalışıyorum. Bu tarafa geldiler.
Tamam.
Buyurun
abi. Tamam, yandı. Teşekkür, sağ ol. Çok teşekkür. Günaydın, nasılsınız? Teşekkürler, kolay gelsin. Bir an sağdan. Evet. An itibariyle üniversitemize giriş yaptım arkadaşlar. Evet, her zaman gibi bebek kapıdan içeriye doğru girdi ve of, orada ne yapıyorlar anlamadım. Derdeleri için bir inşaat mı değil, bir şeyler yapıyorlar orada yine. Şu iğrenç gürültüden kurtulalım ki ben önce kendi ağaçtaki bölgemize gidelim. Baya baya. Dedim ya, yollarda benim için o gürültüler her zaman risk oluşturuyor. Yani yoldaki yürüme riskimi gitgide arttırıyor arkadaşlar. Evet, şu an yokuştan yukarıya doğru çıkıyorum. Dün arkadaşlar çok ilginç bir deneyim yaşadım. Onu paylaşayım. Bir konut kredisi kullanma girişimimiz oluyor Sevda ile bu ara. Çeşitli bankalara gittik her zamanki gibi. Farklı farklı bir sürü banka denedik. İşte Halk Bankası'na gittik, Ziraat Katılım, Vakıf Bank, Ziraat Çalıkçı. Faizler çok yüksek falan, neyse. O belki anlatırım. Henüz şahit falan istemediler bu arada. Bir tane arkadaşlar çok komik. Ümraniye'deki Ziraat Bankalarından birine gittik. Ve Ziraat Bankası'na girdik. Dedik ki ya biz kredi düşünüyoruz, işte şu kadar bir miktara ihtiyacımız var falan. Adam dedi ki ya dedi, verebilirdim ama dedi şey, şimdi ben de dedi izne çıkacağım. He? O yüzden dedi bu krediyi ben şey yapsam da size kullandıramam. Ta Ağustos'un başında gelin dedi. Şey çok komik. Dedik ki ya niye, nasıl oluyor yani, bankada başka çalışanınız yok mu abi yani? Nasıl olabilir böyle bir şey? Dedi ki ya bura zaten küçük bir şube dedi. Başkaları da dedi, herkes izne çıkıyor bu aralar çok kredi kullanmak için. Uygun değil mi? Hani başka şeylerden reddi anlarım da adam, yani şunu hissettim ben. Sonra başka bir şubeye gittik falan, dedik ki nasıl öyle davranır yani. Belki de şikayet edeceğiz. Adam şunu hissetti yani. Ben gidiyorum abi, bu krediyi ben kullandırmazsam bankadaki kimse kullandırmasın gibi bir hal içindeydi yani. Çok komik hani, bir insan nasıl kredi vermez, vermemek için böyle bir, hani başka sebepleri anlarım. İşte mesela bazı bankalar diyor ki en fazla şu miktara kadar kredi verir. Mesela Vakıf Bank diyor ki en fazla 150 bin lira konut kredisi verebiliyoruz diyor. Yani bakmayın bu faizleri falan düşük diyorlar ya. Onlar ya arkadaşlar,
Hakikaten şimdi devlet bankalarında güya konut kredisi faizleri düşük ama ne yapıyor? Adam belli bir limitliyor seni ya da sadece 5 yıl için verebiliyor falan, hani çok kolay olmuyor. Neyse, o işin başka bir tarafı ama yani bankadakinin o tavrı hakikaten komik yani. Adam dedi ki ben izne çıkıyorum zaten, bir 3 hafta falan yokum. He, o yüzden şimdi kredi kullandıramıyorum. Başka çalışanınız yok mu yani? Siz nasıl bir olay? Resmen ikisi gidin başka şubeye gidin demeye getirdi. İlk kez bir şeyle karşılaştım. Süreç devam ediyor. Bakalım eğer orada bir şahit falan isteyecekler mi bakalım. Şu ana kadar istemediler. Sürecimizi ilerletiyoruz bakalım. Öyle şeyler olursa yine sizinle de paylaşırım. Ama o bankadaki adamın o tavrı hakikaten çok komikti yani. Bir tane Ziraat Bankası'ndaki. Yani ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Vaktim olsa uğraşırdım yani adamla orada. Çünkü biz dolaşıyorduk sadece. O da alternatiflerimizden biri olduğu için biz de çok üzerinde durmadık. Başka bir şubesine gittik yani bankanın. Ama bir görevli nasıl öyle davranabilir? Ya ben izne çıkıyorum. Dedik tamam, siz çıkıyorsanız çıkın, bana ne yani, başka biri. Ya dedi, bu bankada küçük bir şube zaten yani öyle. Çok da herkes bu aralığı izne çıkıyor. Siz en iyisi Ağustos'un ortalarında bir daha uğrayın. Yani şey demedi, hani paramız yok, bankamız kredi vermiyor falan değil. Hani bahane bu. Arkadaşlar yani bilmiyorum. Belli bir zamanda. Yani çok değişik bir şeyle karşılaştık. Öyle bir deneyimi de paylaşayım istedim sizinle. Evet. Bugün biraz sohbet bölümüne geldik. Ha, bu arada Süleyman Bey söylediğinden bir şey söyleyeceğim. Çünkü bu beni aslında biraz şey yapıyor. Süleyman Bey çok güzel bir şey söyledi. Ben dedi bağımsız hareket yapan arkadaşlara hayranlıkla izliyordum. Sosyal taraftan ben de gıpta ediyordum. Bu güzeldir ama bazen şunu da yapıyoruz biz arkadaşlar. Bir konuda bir şey yapmaya çalışan bir insan var. Kimi bağımsız harekette iyidir. Kimisi mesela entelektüel olarak akademisyen olabilir. Küçük gruplarda beni en çok rahatsız eden ve çeşitli yerlerden ayrılmamı sağlayan sebeplerden biri. Bir süre sonra şuna dönmesi. Tabii bu kişilerin de tavırları. Yani orada Süleyman Bey'in söylediği şu şey çok doğru. Ve dün Elif'in anlattığı. Yani ben, sen de yapacaksın. Şöyle yapmak zorundasın. Aa, nasıl yapamazsın? Yani o karşı tarafı ayıplama gerçekten çok doğru, yanlış bir şey yani. Ve bu bağımsız hareketi ciddi anlamda öldürüyor. Bu noktayı bir kere altını çizelim yani. Öyle yapılmaması lazım bu işin. İpuçlarını paylaşmak lazım. Ben tekrar söylüyorum, öyle müthiş bir bağımsız hareketim olduğu için yapmıyorum bu programı. Derdim size didaktik olarak ders vermek de değil. Bunu tekrar hatırlatayım. Bu aslında kendi deneyimlerime. Ben nasıl karar verdim? Zaten işe gidiyorum. Zaten bu yolu kullanıyorum. Bunu değerlendirmek istedim. Seviyorum bir de ben. Anlatmayı seviyorum. Bildiklerimi mümkün olduğunca paylaşmayı seviyorum. Güzel bir konsept ortaya çıktı baktım. Yani öyle bir boyutu var. Ama beni rahatsız eden boyutu da şu. İşin şey tarafında olarak bazen biz gıpta etmekle kişiyi aşağı çekmeyi karıştırabiliyoruz. Yani onun başarısını küçümsemeyi karıştırabiliyoruz. Geçen mesela yani kişileri şey yapmadan örnek vermeye çalışıyorum. Diyelim ki şimdi şey diyorsun mesela, ben burada yürüyorum, atıyorum bağımsız hareketten, yine örnek diyelim, bir yere gittim. Başka biri şunu demesi başka, ya keşke ben de şöyle yapıp yürüyebilsem ya da acaba o neler yapıyor, ben de bunu yaparak o benzer şeyler yapabilir miyim düşüncesi de çok güzel bir düşünce. Ama bazen de şunu yapıyoruz birbirimize. Ya onunki de bir şey mi canım? Bir bok yaptığı yok aslında. Hani durumu, kişiyi aşağı çekmek. Yani kendi yukarı çıkmaya çalışmak yerine arkadaşının, ki bunu en çok yakın arkadaşlarımıza yaptığımızı ben fark ediyorum. Arkadaşımızın yaptığını küçümsemek, onu kötü bir şeymiş gibi göstermek ya da başarısız gibi göstermek, ki ben çok yaşadım hayatım boyunca arkadaşlar. Ve en çok maalesef biz kendi kendimize zarar veriyoruz ve yakın arkadaşlarımıza bunu yapıyoruz. Yani mesela şunu sorayım arkadaşlar.
siz herkes şu an dinleyen, ne zaman en son yakın bir arkadaşınızı yaptığı bir şey için içtenlikle tebrik ettiniz? Akıl verdiniz demiyorum, onu hepimiz veriyoruz. Çok seviyoruz akıl vermeyi, yani tavsiye vermeyi. Ay sen de bence böyle yapmalısın falan, böyle hepimiz de akıl. Gökten akıllar dağıtmışlar, herkes kendi aklını almış arkadaşlar. Emin olun sizin verdiğiniz tavsiyeleri zaten o kişi denemiştir. Ya tabii ki verin arkadaş olarak, ama ben tekrar şey soruyorum, yani yakın bir iş arkadaşınız. Örneğin bir dilekçeyi çok iyi yazdı diyelim ki, bir konuda çok başarılı bir rapor hazırladı. Ya da derste öğrenci arkadaşınız söz alıp güzel bir şey söyledi vesaire. Yani farklı olabilir ya da bir yerde. Onu gerçekten içtenlikle, ama yani sırf yapmış olmak için değil, ağzınızın ucuyla değil. Ne zaman tebrik ettiniz? Uzaktaki birinden bahsetmiyorum arkadaşlar. Kendi çevrenizde, kendi alanınızdaki birini en son ne zaman tebrik ettiniz? Bence bu sorunun cevabını kendi içinizde düşünün. Çünkü bu bence birbirimize yapmadığımız bir şey. Şey derler ya, dost kötü günde belli olur. Hayır abi, bence dost iyi günde belli olur. Benim iyi günümde de benim başarımı gerçekten benim kadar olmasa da ona yakın sevinebiliyorsa bir dostum, yaptığım bir şeyden dolayı, o zaman o benim dostumdur. Ama ben bir şey yaptım diye hasetinden çatlıyorsa o kişi dost falan değildir benim için. Ben bunu çok gördüm ve çok yaşadım hayatım boyunca. Hala da zaman zaman yaşıyorum. Bu nedenle hani bilmiyorum siz çevrenizde nasıl bir şeydir. O haset duygusunun getirdiği şeyden kurtulmak lazım. Hani çok klasik bir fıkra vardır ya. Cehennemde her kazanın önüne bir zebani koyarlar. Her milletin olduğu yere, ki hani orada zebaniden çıkmaya çalışan biri oldu mu zebani tekmeler onu kazana geri iter falan, çıkamasın falan diye. Bir Türklerin olduğu kazan boştur. Türklerin bulunduğu kazanın önü boştur. Derler ya, buraya niye koymadınız yani, niye burada zebani yok? Ya onlar merak etmeyin, orada çıkmaya biri, çalışan biri varsa mutlaka aşağıdan biri onu çekip düşürüyor zaten. Böyle bir fıkra vardır. Bunu her millete, yani bu Türkler, İngilizler öyle uyarlamak yanlış da, hani mesele şu, ben bunu farklı kendi içimizde çok fark ediyorum. İnsanlar özellikle yakın tanıdığınız arkadaşlarınızın veya o çevrede biri bir şeyi iyi yaptı ya da güzel bir şarkı söyledi, iyi bir şey çaldı ya da ne bileyim dışarı çıktı vesaire, ya da radyo programı yaptı mesela benim gibi. Şimdi mesela ben bu programı yaparken sokakta sabah arkadaşlar, şunu söyleyeyim, kendi adıma itiraf edeyim yani. Şöyle söyleyeyim. Bu programla ilgili hiç tanımadığım o kadar çok arkadaştan çok güzel geri bildirimler aldım ki. Hiç tanımadığım arkadaşlarımdan çok güzel geri bildirimler alıyorum. Hani ben o amaçla da yapmamıştım kendi adıma. Ama şeyden, çok yakın tanıdığım arkadaşlarımdan neredeyse tık yok. Tık yok neredeyse. İlginç değil mi arkadaşlar? Yani bu sanki hani doğal bir şeymiş gibi görünüyor. Aslında siz onlardan bekliyorsunuz. Ya da ne bileyim bir yerde bir konuşma hazırlarım, yaparım. Mesela o konuşmayı bir sürü insan der ki ya ne güzel konuştun falan. Ama senin yakınındaki bir arkadaşından beklersin. Ondan tık yoktur. Yani sanki hiç öyle bir şey olmamıştır. Yapmamışsındır mesela. Neyse böyle nerede. Ya konuya niye oraya geldim? Şunun için söyleyeceğim. Süleyman Bey onu kastetmiyor tabii ki. Onun kastettiği başka bir şey. İnsanların hor görmesi üzerine. Ama sizler de yani veya biz bir konuda yeterli olmayabiliriz. Bu çok doğaldır. Ya da yeterince şey. Bu durumda o konuda bir şeyler yapan kişiyi çelme takmak yerine ya bu size de, yani onun başarısını küçülttüğünüzde siz daha başarılı olmuyorsunuz aslında. Yani. Nasıl ben de daha iyiye gidebilirim diye şey yapsanız, yapılmasını öneririm. Bu yüzden şey önerdim. Hani iyi gün dostluğu bence çok önemli bir şey. Kötü gün dostluğunun ötesinde iyi gün dostluğunun çok önemli olduğunu düşünürüm kendi adıma. Her neyse bunu anlatırken şöyle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Biraz bugünkü konumuzdan saptım. Ama sonuçta yürüyoruz zaten yürürken. Ben de size içimi dökmek istedim. şey söyleyeyim, sadece engellilik üzerine konuşmamız gerekmiyor. Bu gene engellikle ilgili olan bir mevzu değil zaten şu an anlattığım şey. Genel olarak bizim toplum olarak bence yaşadığımız en büyük hastalıklardan biri. Kendi çevresindeki kişiler o çevrede herhangi bir başarı gösteren birini istememiş. Mesela şöyle oluyor. İş yerlerinde bu yaşanır.
çok yakınında çok iyi yapan biri vardır. Sen ona ondan hizmet almazsın da gidip dışarıdan birine kat be kat para ödeyip aynı hizmeti alırsın. Gibi bir şey yani. Böyle olan, böyle devam eden bir süreç bu arkadaşlar. Her neyse biraz şeye gelmek istiyorum yine bazı bana gelen soruları da paylaşarak. Bu çoğu arkadaşımızın akademik şeylerle, ben mesela nasıl ders çalışıyordum? Derslerimi kaydediyordum arkadaşlar. Teybe alıyordum, derslerimi kaydediyordum ve onları yazıyordum 2000'li yıllarda. Niye? Çünkü o zaman not alabilmek için elimde sadece tablet ve kalem vardı. Ve tablet ve kalem derste not almak için asla yeterli bir şey değildi. Ne bilgisayarım vardı, ne herhangi bir klavyem vardı. O yüzden ben bütün derslerimi, yani öyle ders çalıştım ben. 97-2002 yıllarında, üniversiteden bahsediyorum. Lisede daha kolaydı ama üniversitede ben tüm dersleri önce kaydediyordum. Kaydeden ettiğim bu dersleri daha sonra yazıya geçiriyordum arkadaşlar. Tek tek yani onları dinlemek yerine böyle bir çalışma yaptım. Çok zordu. Çok uzun zamanımı alıyordu ama bugün akademik olarak belli bir yere geldiysem de o dönemki emeklerime borçluyum. Yani arkadaşlar hiçbir şey, ya onu söyleyeyim. Yaptığınız hiçbir şey belli bir disiplinle uğraşmadan olmuyor. Yani hemen gelsin armut piş ağzıma düş olmuyor. Yani belli bir disiplin, belli bir zaman ve emek harcamak. Örneğin koşuyorum ben mesela. İnsanlar da bazen ben de koşayım falan diyorlar. Koşun tabii ki. Ama hani hele ilk koşuda 120 kilometre koşayım istiyorlar. Öyle bir şey yok. Yani bunun için gerçekten bir zaman ve emek gerekiyor. Yani köşeleri kısa yollardan dönemezsiniz. Gerçekten yürümeniz gereken bir yol var. O yoldan yürümeniz gerekiyor. Neyse yani ben çok zeki bir insan olduğum için falan belli şeyleri yapmadım kendi adıma. Sadece daha fazla çalışmam gerekti. O sabrı göstermeye çalıştım. Bazen gösteremiyorum. Neyse niye bunu anlattım? Şimdi bu kadar zor değil öğrenci arkadaşlarımızın hayatları. Çünkü artık ellerinde bilgisayarlar var. Hatta bilgisayara geçim iPhone var mesela. Ya da Android'de de artık Advanced Braille Keyboard falan var onlarla. Braille'de not alabiliyorsunuz. Yani çok hızlı yazabilme olanaklarınız var. İster klavyeyle ister bilgisayar ekranıyla. Yani artık bir körün şu dezavantajı yok. Ya ben yetiştiremediğim için not alamıyorum diyemez. Yani hatta kısaltmaları falan kullanırsa birçok kalem kağıtla not alan insandan bile daha hızlı not alabilir ve daha gürültüsüz. Mesela ben bunu yapabilirdim lisede ama daktiloyla bir tek bu mümkündü. Daktiloyu da sınıfa götüremezsin ki tangır tungur pagrak durduk bir sürü şey çıkarıyor yani daktilo. Onu oraya götürmek mümkün değil yani. Bunun için ben şunu gözlüyorum. Maalesef arkadaşlarımızın birçoğunda gördüğüm kadarıyla derslerde not almıyoruz. Derslerde öyle pasif dinleyici. Bu da ne oluyor? Arkadaşlar kişilerin en fazla konsantre olma süresi 20 dakikaymış. Yani biri işte bir şey anlatıyor. Yani şu an biz de bu...
Orada bir ağaç var.
Tamam, teşekkür ederim, sağ olun. Bu kaydın tamamını aynı konsantrasyonla dinlemiyorsunuz. Arada çay alıyorsunuz, gidiyorsunuz, geliyorsunuz vesaire. Bu çok doğal. Belli bir şey var, 20 dakikalık bir süre var. O yüzden pasif olarak sadece oturup o dersi dinlerseniz bir süre sonra uyursunuz. Bakın ben çok derslerde uyumuşumdur arkadaşlar. Çok uykum geldi. Hala bile biri bir şey anlatırken uykum gelir bir süre sonra. Bu şey üzülmeyin yani ayıp bir şey değil. Çünkü yapacak bir şey yok. Elinizde görsel bir uyaran da yok. Sadece bir ses var. Hipnotize olmak gibi oluyor. Ne kadar şey, hele ki bir de yemek yediyseniz dersten önce böyle. Öyle bir ağırlık çöker ki tam böyle 20. dakikada koparsınız. Bu çok normal. O yüzden dersin yarısından kopabiliyorsunuz. İşte tüm bunlar nedeniyle ben derslerde aktif nasıl olunur? Mutlaka not alın. Not alın, not alın. Arkadaşlar nasıl not alacaksınız peki? Diyecek ki hocam bir taraftan ekran okuyucu sesi, bir taraftan hocanın sesi karışır birbirine vesaire. Yok, ben mesela Jaws'ı düşünüyorum ya ne veda. Bir notepad ya da Word açarım. Sonrasında şeyi kapatıyorum. Ekran okuyucu hiçbiri yapıyorum. Harf de söylemez. Çünkü o an benim doğru yazmam hiç önemli değil. Ya zaten klavyeyi, 10 parmak klavye kullanıyorsanız eğer, 10 parmak klavye kullanıyorsanız hiçbir şekilde şey olmuyor. Yanlış yazma olasılığınız olsa da sonrasında zaten o notların üzerinden geçiyorsunuz. Yani
kelimeleri yanlış yazsanız bile orada önemli olan aklınıza kalan şeyleri yazmak. Tabii not almak deyince maalesef bu konuda biz yeterli eğitimi vermedik. Keşke bununla ilgili böyle toplu birkaç oturumluk dersler yapsak. Ben bir ara bilişim kafeteryasında bununla ilgili bir şeye başlamıştım yani. Nasıl not alınabilir diye. Not alırken hocanın söylediğini ya da konferans da olabilir yani seminer. Yani o arada konuşmacının söylediğini birebir geçirmek değildir amaç. Mesela dün bir arkadaşım bana şey sordu. Bu şeyleri yazıya geçiren programlar var mı? Konuşmaları. Var artık gelişi. Just Press Record diye bir uygulama var. Başka bir sürü uygulama var. Sağırlar için geliştirilen şeyler var. Yani var olan konuşmayı doğrudan yazıya geçiriyor. Tabii ki bunları da kullanabilirsiniz. Yani işinize yarar zaman zaman. Ama benim söylediğim başka bir şey. Sizin aktif olarak o sınıfta bir işlem yapmanız için not almanız gerekiyor. Bir tek bunu hani dersi kaçırmamak için düşünmeyin. Uyumamak için de. Var olanı doğru takip için de. Bu nedir? Ben şimdi burada bir sürü şey söylüyorum değil mi? Bir sürü şey anlatmaya çalışıyorum. Bu da ne? Mesela ön plana çıkan notu. Derste not almak uyumamak için gereklidir. Mesela bunu çıkarın. Yani dinleyip bir cümle özet. Veya bir kelime, iki kelime. O zaten sizin derste dinlediklerinizle o kelimeden sonra aktif olacak. Yani mesela insanlar ok çıkarıyor. İşte not alma eşittir bilgisayar, eşittir iPhone, eşittir kelimeleri sustur. Şimdi küçücük ipuçları veriyorum size değil mi? Hani burada kelimeleri sustur. Ya da ekran okuyucuyu kapat. Kapatabilirsin. Mesela ben iPhone'da Mabraille kullanıyorum. Kullanmak zorunda değilsin. Notları da açabilirsiniz. Fark etmez. Ama orada Mabraille'in avantajı şu. Mabraille açıyorum. Şeyi de kapatıyorum. Ekran şeyi de konuşma kapalı hale getiriyorum. Yani mesela telefonu. Konuşma kapalı yapıyorum. Açık. O da rahatsız etmedi açtığınız zaman. Çıkma ihtimali de yok. Yani rahatsız etmeyi açarsanız bir bildirim de gelmez. Yazın. Yani şey olur, o da yani bu kelimeyi yanlış yazdım, dur düzelteyim de zaten girmiyorsunuz orada. Hızlıca orada aklınıza gelenleri düşünün yani araya bir ses girmeden siz tık tık tık tık küçük küçük notlar alırsınız. Braille biliyorsanız, Braille bilmiyorsanız klavye kullanarak yani bilgisayar klavyesiyle açın, o daha kolay. Açın bir notepad, çok böyle büyük bir şey de açmanıza gerekmiyor. Kapatın cihazı ya da susturun ya da NVDA'yı tamamen susturun. Yazın arkadaşlar. Şurada oldu. Diyelim ki boşa gitti hocam. Gitse bile bakın. Diyelim ki bir şeyden dolayı bir teknik aksaklık oldu. Siz orada not alma deneyiminden dolayı dersi de hayır edeceksiniz. Emin olun. Ama burada şu. Bir de benim ne aklımda kalmalı. Dediğim gibi her cümleni, hocanın söylediği bütün cümleleri tek tek yazmayın. Ama bir tanım yapıyordur. Hoca o tanımı zaten yavaş yavaş söyler. Diyor mu ya? Ben biraz önce dedim mesela burası çok önemli der hoca bir yerde. Ya da burayı özenle vurgulamamız gerekir. Şu maddelere dikkat edin der. Mesela 5 tane madde sayar. Onları zaten hızlıca yetiştirebilirsiniz. Yani 4, 5, 1, 2, 3, 4 diye. Onlar ama arada bir sürü geyik de yapıyor. Şu an benim yaptığım gibi. Bir sürü geyik dönüyor işin içinde. Bu arada ben bebek sapağına geldim. O tür geyikleri tabii ki not almıyorsunuz o aralarda. Sizde bir dinlenme şansı oluyor vesaire oluyor. Zaten konuşma öyle bir şeydir. Bence en kötü konuşma sadece slide'dan okunan konuşmadır. Bir gün sunum teknikleri üzerine de konuşalım isterseniz. Yani nasıl konuşma yapılır? Bir yani ders nasıl anlatılabilir? Belki bunu da konuşmak gerekir. Çünkü bunlara da ben körlükle ilgili değil. Büyük eksiklikler olduğuna inanıyorum insanların hayatında. Ama bugün siz dinleyici konumundasınız. Orada notlar alın. Hatta parantez açıp şunu da sorayım diye belki sorularınızı notlayın vesaire tarzında. Emin olun bir süre ilk başta zorlayabilirsiniz ama yaptıkça bir derste uyuma ya da dersinden kopma ihtimaliniz ya da konferanstan azalacak. İkincisi etkili dinlemeyi öğreneceksiniz zaman zaman. Etkili şey. Ama bu böyle bir günde olmayacak. Denemenizi öneririm ya nasıl olsa yapamam. Emin olun o derste not alan bir sürü insandan çok daha iyi alabilirsiniz ve siz ders notlarınızı paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Unutmayın burada şey çok önemli. Ha şu da var yani artık derslerin slaytları var. Onları zaten isteyebilirsiniz eksiklerde. Ama ben tekrarlıyorum. Onu da aldım mesela bazıları. Pardon. Bunları alın. Ama ne kadar sınırlı olsun kendi aldığınız notlar her zaman, hatta bazen bir sınav oldu mesela. Ben bunu böyle yazmıştım, hatırlayacaksınız. Yani anlık bağlamsal anılarınız canlanacak. Yani şunu tekrarlıyorum. Aynı yere geleceğim, başta söyleyeyim. Emeksiz yemek olmaz. Yani ben alayım, bütün notları da arkadaşım versin. Sunumları da hoca versin. Sesleri de kaydedeyim. Olur. Ama sonrasında onu okumak için ya da o notları okumak için uğraştığınızda ekstra bir zorluk karşılaşıyor. Ben hep ona inanırım. Bir şeyi en başta var olan yerde öğrenebilmek en kolayı, en doğrusu oluyor arkadaşlar. Sonrasında öğrendiğinizde mutlaka bir şeyler kaçıyor. Bir şeyleri yanlış anlama ihtimaliniz olabiliyor. Bu nedenle bir tek şey için düşünmeyin. Yani o dersi veya o konuşmayı ya da bulunduğunuz ortamdaki şeyi daha iyi takip için bu not alma alışkanlığını kazanmamız gerektiğini düşünüyorum. Maalesef çok insanın bunu yapmadığını görüyorum ben. Ya ben nasıl olsa o sınıftan notla. Orada ne yapıyorsun? Geyik yapıyorsun. Sonra bir sefer hayal kurmaya başlıyorsun. Düşüncelere dalıyorsun. Her şey kopuyor. Yani eş zamanlı olarak olayı takip için bile ben şeyin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Derken biz saatimizi 8.29 yapmışız bir de arkadaşlar. Bakalım. Umarım yayın falan gitmemiştir. WhatsApp'a bakalım. Yazan, bizimle bir şeyler paylaşan var mı? Onlara bakalım. Evet. Hakan Bey yanmış.
Evet. Saat olsa ne olacak tabii, gidebildin mi?
Evet. Evet. Çok güzel. Çok katkı. Hakan Bey'in mesajını okuyorum. Engin Bey diyor, bu bir kültür meselesi demiş Hakan Bey. Deminki ilk konuyla ilgili. Mesela ben diyor, bir otobüse bindim diye İngiltere'de yaşarken diyor. Her otobüse bindiğimde insanlar hoş geldiniz, merhaba diyorum diyordu diyor. Sonra baktım ki bütün yolcularla otobüs şoförü sohbet ediyor İngiltere'de. Ya soğuk deriz değil mi onlara? Ama biz maalesef ne teşekkür etmeyi ne de kendi içimizde şeyi çok yapmadığımız için bunu düzenli yapmak çok geliştirir diyor Hakan Bey. Çok teşekkür ediyoruz Hakan Bey'e. Teşekkür ediyorum Hakan hani, Bey'e bu katkılarından dolayı arkadaşlar. Evet. Şu an artık yayınımızı 8.30'lara doğru geldik arkadaşlar. Ben de artık Güney Kampüs'ten yukarı doğru çıkmaya başladım. İsterseniz yine her sabah farklı konularda böyle laf lafı açıyor işte. Sohbetin güzelliği bu arkadaşlar. Bugün bambaşka şey bahsettik. Bu not alma ve etkili sunum teknikleri konusunda ben biraz daha devam da etmek istiyorum bazı haftalarda. Çünkü ben önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle aramızda genç arkadaşlarımız çok var. Genç olmanız da gerekmiyor. Çalıştığınız kurumda da bir sürü toplantıya, seminere katılıyorsunuz. Ve bu katıldığınız seminerlerde de benzer durumu yaşıyorsunuz arkadaşlar. O nedenle bu konuyu ileriki haftalarda işleyeceğiz. Dediğim gibi bayramdan sonra Elif'in 4 bölümlük harika bir Bologna kaydı var. Onu tabii az sonra deyip şimdiden şey yapayım. O Bologna kayıtlarını da Sokakta Sabah içerisinde bulacaksınız. Yine Mustafa İşçiyer, Mustafa'nın da şeyini aldım. Bize bağımsız hareket deneyimlerini yolladı sağ olsun. Onu da paylaşacağız ama sanırım bugün Perşembe, bayramda yayın yapamayız. Yarın Arife günü bizim okul olmayacak. O yüzden gelemeyeceğim ama belli olmaz. Belki sürpriz bir yere gideriz. Sürpriz bir yürüyüş yaparız. O yürüyüşü size kaydederiz. Öyle bir şey de hayal ediyorum. Bu arada şunu da buradan çağrı yapayım. Bir gün İstanbul'a gelirsiniz, gelin beraber yürüyelim derseniz ona da varım arkadaşlar. Keşke bir gün birkaç arkadaşla birlikte yürüyerek bir yerlerde sohbet edebiliyor olsak. Şu an bizi dinleyenlere de bu çağrımdır. Buluşalım bir hafta sonu. Hadi bugün diyelim ki Ortaköy'den Beşiktaş'a yürüyelim. Yok, Beşiktaş'ta Ortaköy'den Bebek'e yürüyelim. Hadi gelin Florya'ya gidelim veya hadi gelin Belgrad ormanlarında bir yürüyüş yapalım. Ya da hadi gelin bir alışveriş merkezini beraber test edelim. Ya da Üsküdar'dan Kuzguncuğa doğru yürüyelim. Bir sürü yöntem var. Veya tatil yerlerinizde sizler de küçücük kayıtlar yaparsanız beni onları yayınlamaktan, burada paylaşmaktan, bir tek bağımsız hareket deneyimi diye düşünmeyin. Bunları bir tek Sokakta Sabah için de düşünmeyin arkadaşlar. O kategoriye koyarız. Yani orası bana ait bir yer diye düşünmeyin yani. O tür şeyler olursa arkadaşlar bunu oralarda da yayınlamaktan mutluluk duyacaktır.
derken isterseniz yavaş yavaş artık ben nefesimi daha fazla kesilmeden yayınımızı sonlandırayım. Bugünkü sokakta sabahı, yani 7 Temmuz sokakta sabahının artık son saniyelerini yaşıyoruz ve herkese bu vesileyle şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Bayramla ilgili de aslında söyleyeceğim birkaç şey vardı ama belki bayram sonrasında. Özellikle hiç bilmediğiniz bir eve gittiğinizde ne yapıyorsunuz mesela? O evin öğrenmek için ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Burada Elif Emir Öksüz'ün Ev Bastonu diye bir yazısı vardı. Dergide e.engelseyişim.com. O yazıyı da bir bence bayram öncesi okuyun diye öneriyorum. Ve herkese bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Sokakta sabah 7 Temmuz şu an itibariyle sona erdi. Hoşçakalın.